أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu can ve mal güvenliği için savaş. Tabii bu savaş ayetleri gördüğümüz zaman sadece müminlerin can ve mal güvenliği değil, tüm insanlığın can ve mal güvenliği için yapılması gereken bir eylem olduğunu net bir şekilde görürüz. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmaya karar verdiğinde Bakara Suresinin 30. ayetinde meleklere diyor ki ben yeryüzünde bir muhalif varlık oluşturuyorum diyor. Hemen melekler ya Rabbi sen orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birilerini mi oluşturacaksın diyor. Şimdi kendileri de muhalif yapıda ama onların kanları yok. Onların yeryüzünde şeyler de böyle insanlar gibi toprakları da yok. Allah-u Teala bu olmayacak demiyor. Ben sizin bilmediğinizi bilirim diyor ve Adem Aleyhisselam'a bütün bilgileri öğretiyor. Tabii onun devamı ayetleri siz okursunuz. 200 Bakara 30 ve devamı. Ama tabii bütün bilgileri öğrettikten sonra göklerin ve yerin bütün bilgileri ki bugün hayal etmemize imkan yok o bilgi seviyesini. Torunları 7 kat göğe kadar çıkıyordu Nuh Aleyhisselam zamanına kadar. Ve o bilgiler de Allah tarafından yazılı olarak öğretilmişti. Melekler onu kıskandılar. Allah-u Teala da Adem'e saygı gösterin dedi. Yani secde edin manasının adı o şey odur böyle. Ama hepsi yaptı, iblis yapmadı. Sonra Adem Aleyhisselam'a işte bu senin düşmanındır dedi. İblis için. Adem Aleyhisselam eşiyle beraber bir bahçeye yerleştirdi. İnsanlığın yerleştirdiği ilk yer Ali İmran 96. ayete göre Mekke'de olduğu için Bekke Vadisi'nde ki vadinin baş tarafı Arafat'tır. Alt tarafı bitki bitmeyen vadidir. Bu ayetlere baktığımız zaman Arafat'a yerleştirdiğini anlıyoruz. Diyor ki bütün her şey var orada. Bugün de Arafat bir bahçe haline getirilmiştir. Her şey var. Diyor ki bakın diyor şu ağaçlardan yemeyin diye Adem Aleyhisselam'la eşine bir yasak koyuyor. Çünkü o imtihan için. Adem Aleyhisselam ve eşi ilk muhalefeti Allah'a karşı yapıyorlar. Allah diyor ki bak bu iblis sizin düşmanınızdır. Sakın sizi bu bahçeden çıkarmasın. Ve iblisi dost bilerek onun verdiği fitne ve fesada uyup gidip o ağaçtan yiyor ve oradan çıkarılıyorlar. Şimdi burada ama Allah-u Teala ondan sonra indirdiği ayetlerde, işte Bakara suresinde İblis, Adem ve Havva'ya diyor ki hadi çıkın buradan dışarı. Çünkü İblis de imtihana tabi olan bir varlık. Çıkın buradan dışarıya diyor. Eğer benden size bir rehber gelirse, henüz demek ki Adem Aleyhisselam Nebi değil, benden size bir rehber gelirse, yani bir kitap indirirsem, ona kim uyarsa üzerinde ne bir korku olur ne de üzüntü. İşte ona uymayanlar ne olur? Ama kafirlik edip Allah'ın koyduğu düzeni tanımayan, kendi kafasına göre düzen kurmaya çalışan, kafalarına göre belli şeyler yapanlar olursa ama bunlar da yalan söyleyerek yapacaklar. Biliyorlar, menfaatlerini önceliyorlar. Evrensel doğruları bir kenara atıyorlar. Kendilerini ilah yapıyorlar. Onlara da hayatları cehennem olur diyor Allah. Şimdi bu muhalif yapıda olan insanlar, hepimiz muhalif yapıdayız. Siz evde yeni doğan çocuklara bakın, bir müddet sonra bakarsınız ki muhalefet ediyorlar, yapı böyle. Ama Allah'ın emirlerine uyan kişiler hem kendileri mutlu yaşarlar, hem insanları mutlu etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bakara suresinin 251. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَزَدَتِ الْاَرْضِ Eğer Allah insanlardan bir kısmını diğeriyle engellemese yeryüzünde kesinlikle bir fesat çıkar, bozgun çıkar. Her taraf berbat olur. Velakinnallâhe zû fadlin alel âlemin. Ama Allah tüm alemde olanlara karşı ikram sahibidir. İşte bu bugün okuyacağımız savaşla ilgili ayetler Allah'ın bu ikramını gösterecek. Yani Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara verilen savaş emrinin hangi şartlarda uygulanması gerektiğini de tabi Allah belirtiyor. Uygulanma şartlarını çok iyi anladığımız zaman oradaki savaşın sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlar için huzur ve mutluluk kaynağı olduğunu ve insanların rahat edebilecekleri, fitne ve fesattan uzak kalacakları bir ortamda yaşayacak hale geleceklerini orada göreceğiz. Ondan dolayı da Allah-u Teala diyor ki şeyde yine Bakara suresinde diyor ki كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُنْ لَكُمْ. Savaş size farz kılındı ama o size zor gelir. Zor gelir diyor. Peki وَعَسَى اَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Bazen bir şeyden siz hoşlanmayabilirsiniz. Savaşmak çok zor gelir insanlara. Gerçekten gideceksin. Yani ölümü göze alacaksın. Çoluğun çocuğunu bir tarafta bırakacaksın. Hoşlanmadığınız şey sizin için hayırlı olabilir. وَعَسَى اَنْ تُحِبُّ شَيْئًا فَوَا شَرٌ لَكُمْ. Bazen de bir şeyi seversiniz. O da sizin için kötü olabilir. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُ. Allah bilir ama siz bilmezsiniz diyor. Yani siz Allah ne diyorsa ona bakın. Başka şeylerle fazla ilgilenmeyin diyor. Bu da Bakara suresinin 216. ayeti. Ondan sonra haram aylar koymuştur Allah dünyada. Haram ay, 4 haram ay dünyayı yarattığı günden itibaren koymuş. Allah'ın Kur'an'daki ay hesabı tamamen aya dayalıdır. Güneşe değil, güneş hesabı değil. Ay hesabı olunca her ay 11 gün, günler değişir. Dolayısıyla işte bu sene diyelim bir 3 sene içinde haramlık olan ay ertesi gün haram olmayabilir. Yani bizim şeyle karşılaştırdığımız zaman güneş takvimiyle bu haram aylar döner dolaşır. İşte orucu nasıl tuttuğumuzu düşünürseniz yani şeyin yılın bütün aylarını dolaşır. Yılın bütün aylarını dolaşınca haram ay can ve mal güvenliğinin evrensel bir şekilde ortaya konduğu aydır. O aylarda İnsanlar kendi ürettiklerini getirir, büyük pazar yerlerinde satarlar ve eğer güneş takvimine göre olsa, mesela bazı yerlerde kış, bazı yerlerde yaz oluyor şimdi. Sadece işte kış olan taraflar hep alıcı, yaz olan taraflarda hep satıcı konumları olur. Ama öyle bir şey yapıyor ki, yılın tamamını dolaştığı için dünyanın her noktasında üretilen malların pazara gidebileceği, insanların üretilen mallardan haberdar olabileceği bir ortam hazırlıyor Allah burada. Haram ayında hiç kimseye dokunmak yok, tamam. Ama insanlar hak hukuk tanımaz ki. Eğer sınırları aşarsa siz de aşın diyor Allah-u Teala. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da koyduğu bir kural var. Yapılan kötülüğün karşılığı onun dengi bir kötülüktür. Sen kuralları çiğniyorsan kusura bakma, bu senin yanına kar kalmaz. Senin yaptığın dengini de ben yaparım. İşte savaş bunun için konmuştur. Ondan dolayı Allah-u Teala Bakara suresinin 196. ayet, yok 190. ayetiydi değil mi? Yanlış.
Evet.
Bakara 190. ayetinde diyor ki ve katilu fi sebilillah. Allah yolunda savaşın. Kiminle ya Rabbi? اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Sizinle savaşanlarla savaşın. Savaşmayanlarla değil. Bu adam şuymuş, buymuş falan değil. Savaşırsa ne yapmış oluyor? Suç işlemiş oluyor. Sen de onun işlediği suçla ona karşılık veriyorsun. Ama arkasında ne diyor? وَلَا تَعْتَدُوا. Sınırı aşmayın. Yani o ne kadar bir suç yapmışsa o kadar. Yaptığıyla, yaptığının dengi olarak cezalandırın ki şey olmuş olsun. Yani evrensel can ve mal güveni, o adam desin ki ben bunu hak ettim, ne yapayım? Biraz fazla yaparsan sen görürsün, ben sen işte canını okumasam falan gibi takım şeyler söylerler. Şimdi böyle bir durumda bu insanlar etraflarına, yani böyle kötü niyetli olsalar bile kendilerini destekleyecek insan bulamazlar. Ya kardeşim sen hak ettiğini aldın derler. İşte bütün bunları okuduğumuz zaman göreceğiz ki, şimdi arkadaşlarımız konuları ayrıntılı bir şekilde anlatacaklar. Mesela çok özet olarak söyleyeyim, ayrıntılarını daha sonra şey yaparız. İşte Muhammed Aleyhisselam Bedir Savaşı'nı yaptı. Niye? Çünkü Mekkeliler oraya kadar gelmişlerdi, mecburdu. Oraya zaten savaşmak için de gitmemiş, beklemediği bir anda karşısına gördü. Hendek Savaşı'nı yaptı. Bütün Mekkeliler ve çevredeki bütün toplumlar, Yahudiler hepsi Müslümanları yok etmek için hücuma geçmişlerdi. Mecburen yaptı. Yapmazsa buyurun beyefendi, nereden vurmak istersiniz denmez ki. Uhud Savaşı'nı yaptı. Gene oraya kadar gelmişlerdi. Savaşa gelmişler. Kendisi aşmıyor ki. Savaş hukukunu çiğneyen Mekkelilere karşı bir savaş açtı. Mekke'yi aldı. Kendisini oradan çıkaran, orada hayat hakkı tanımayan Mekkeliler Mekke'yi aldı ama kimsenin çöpüne dokunmadı. Çünkü savaşsız aldı. Eğer savaşta alsaydı, çünkü onlar savaş hukukunu çiğnedi ama o savaşsız aldı. Peki Hayber'i fethetti. O şeyin Hendek Savaşı'nı organize eden Yahudilerin hak ettiği cezayı vermek için Hayber'i fethetti. Ne yaptı? Sadece onunla savaşanları muhatap aldı. O da savaşmayan Hayberlilerin ne malına dokunulduğu, ne evine, ne kendine hiçbir şey. Sanki hiçbir şey olmamış gibi hak ve hukuku tamamen güven altında oldu. İşte bundan dolayı mesela Muhammed Aleyhisselam Tebük seferine çıktı. Romalılar Medine'ye saldırmak için geliyorlardı. Allah kalplerine korku verdi. Geri çekildiler. Geri çekildilerse onlarla savaşılmaz. Çünkü Allah kural koymuş. Savaşta barış için geri çekilirlerse tamam. O kadar. Şimdi o kadar ayrıntılı hükümler var ki şimdi arkadaşlarımız bunları anlattığı zaman ayetlerle göreceksiniz ki Allah'ın koyduğu savaş hukuku sadece Müslümanların hakkını korumak için değil, tüm dünyada can ve mal güvenliğini sağlamak içindir. Evrenseldir. Dolayısıyla herhangi bir yerde sizinle savaşanlarla savaşırsınız. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın şeyde yaptığı gibi Hayber'de onunla savaşanlarla savaştı. Ama halkın büyük bir bölümü hiç savaşmadı. Onlara dokunmadı. Aldığı esirler savaşanlardan. Aldığı ganimetler savaşanlardan. Halktan bir şey almadı. Hiç kimsenin çöpüne dokunmadı. Savaşanlarla adamlar suçlu cezalarını görecekler. Mekke'ye girerken adamlar birkaç kere savaş suçu işlemişler ama girerken bir savaş olmasın diye elinden geleni yaptı. Kimseyle şey yapmadan, yani çok güzel bir şeyle yapılandırmayla oraya girdi. Hiç kimseye dokunmadı ama kitaplarda hep yazmışlar, bizi okuttururlar işte şu kişiler Kabe'nin şeyine, örtüsüne şey sarılsalar bile öldürün. Asla böyle bir şey, asla. Hiç mümkün değil. Çünkü Allahü Teala Bakara suresinin 191. ayetinde diyor ki وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'ın yakınında onlarla savaşmayın. Hatta yukatilukum fih. Onlar sizinle orada savaşırlarsa, Mekke'ye girerken herhangi bir savaş olmadığı için Muhammed Aleyhisselam'ın orada herhangi bir kişiye dokunmuş olması mümkün değil. Dolayısıyla bunları bir çok iyi öğrenirsek, ki her zaman bizi burada söylüyoruz, Kur'an-ı Kerim'in bu muhteşem savaş hukuku maalesef şeyden sonra, yani sahabeden sonra iyice bozulmuş, bilhassa Hazreti Ömer'den sonra iyice bozulmuş. O zamana kadar hani insanlar bakıyor, ya bu insanlara baksanıza, bir yeri fethediyorlar. Sadece savaşanlar, diğerlerine hiç dokunmuyorlar. Ya bunlar ne güzel. Herkes canı gönülden, ta şeyden, Fas'tan Çin'e kadar insanlar İslam'a teslim olmuş. Eğer Ömer radıyallahu anh o zamanına kadar uygulanan savaş hukuku ondan sonra da uygulansaydı kısa sürede tüm dünya İslam'a girerdi. Allah-u Teala tüm dünyanın Müslüman olacağını söylediğine göre bize şu anda düşen, şu anda dünyada hakim olan işte savaş ortamını en iyi şekilde yönetmek, tüm insanlığın can ve mal güvenliği için savaşmaktır. O zaman bakarsınız ki herkes der ki Allah Allah bunlar ne kadar iyi ya, bu din ne muhteşem bir din. Ondan sonra Müslüman olur ya da olmaz, o bizi ilgilendirmez ama en azından dinin güzelliğini görür. Evet, şimdi
fitne ifadesi çok önemli hocamın okuduğu ayetlerde. Mesela Bakara suresinin 190. ayetinden itibaren 4-5 ayet peş peşe okuduğumuzda Allah-u Teala savaşla ilgili hükümlerini burada söylüyor. Az evvel hocamın okuduğu 191. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَاَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوهُمْ. Yani sizi onların sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkartın. İşte onları bulduğunuz yerde öldürün diye şeyi söylüyor. Hemen arkasından diyor ki vel fitnetu eşeddü minel katl. Yani fitne'den daha büyük bir şeydir. Daha kuvvetli, şiddetli bir şeydir. Şimdi savaş da fitneyi ortadan kaldırmak için yapılıyor. Yani savaşın en önemli gerekçesi bu. Aslında fitne dediğimiz şey bugün bizim dersimizin başlığını oluşturan can ve mal güvenliğinin ortadan kalkma durumu. İnsanların birbirlerine karşı güvenlerinin kalmaması, herkesin bir başkasının kuyusunu kazdığı veya ondan farklı bir şeyler beklediği, hiç kimsenin bir diğerine güveninin kalmadığı ortam, fitnenin hakim olduğu ortam. Peki böyle bir ortam nasıl ortadan kaldırılıyor? İşte Allah-u Teala'nın söylediği, buyurduğu gibi fitne ancak savaşla, aslında bizim bugün Rabbimizin işte Bakara suresinde söylediği gibi savaş size yazılmıştır. Onu sevmeseniz de yani ondan hoşlanmasanız da. Çünkü evet insanlar savaşa gitmek istemiyorlar ama aslında net çözümün alınabileceği, yani bir tarafın yenip diğer tarafın yenilip sonunda bir savaş sonucu anlaşmasının ortaya çıktığı tek durumda savaşla oluyor. Savaşmadığınız zaman yani bu şartlar ortaya çıkıp da siz bunu yerine getirmediğiniz zaman fitne hakim oluyor ve güvenlik ortadan kalkıyor. Peki bir tarafın...
Sen burada çok güzel söyledin ama onu tekrarlamakta fayda var. Buyurun. İyice zihinlere yerleşsin diye. Şimdi mesela diyor ki Allah, onları bulduğunuz yerde öldürün. Onları dediği savaşmak için gelenler diğerleri değil.
Zaten bir önceki ayette evet. Sizinle savaşanlarla
yolda savaşın diyor. Onları diyor bulduğunuz yerde öldürün. Niye? Çünkü onlar da sizi buldukları yerde öldürecekler. Yani bu şey değil ki onlar bizi öldürmeye gelmiş. Ondan sonra bir de sizi çıkardıkları yerden onları çıkarın diyor. Bakın beni diyelim ki bir köyden çıkardılarsa oradan çıkarırım, ikinci bir köyden değil.
Yani durup dururken gidip de onları yerlerinden etmenin manası yok. Onlar bizi evet. Önce çıkarmışlar, sonra biz onları bizi çıkardıkları yerden çıkartıyoruz.
Mesela bakın Mekkeliler Müslümanları Mekke'den çıkardı mı?
Evet.
Tamam. Şimdi savaş olsaydı Muhammed Aleyhisselam ve Mekkeliler çıkar ama savaş ortamı olmaması için elden geleni yaptı. Muhammed Aleyhisselam'ı oradan çıkaranlardan hiçbirisine dokunmadı.
Sonra aynı ayetin devamında وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Şimdi Mescid-i Haram yanında onlarla savaşma. Yani Mescid-i Haram'ın işte Mekke'de ya Kabe'nin bulunduğu bölgede onlarla savaşmayın buyuruyor Rabbimiz. Ama bunun istisnası var. Hatta يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. Onlar sizinle orada savaşana kadar. Yani savaşırlarsa demek ki siz de onlarla savaşacaksınız. Zaten fe'in katiluhum, katiluhum, faktiluhum. Eğer savaşırlarsa siz de onları öldürün. Şimdi Mescid-i Haram yanında savaşmama hükmünü bile ortadan kaldıran bir durum ortada. Yani savaşın bazı durumlarda mutlaka şart olması durumu var. Çünkü ancak o şekilde fitne ortadan kalkıyor. Kezalike cezaul kafirin, kafirlerin cezası karşılığı. Budur buyuruyor Rabbimiz. Bir sonraki ayette de ve katiluhum hatta la tekune fitnetun ve yekune dinu lillah. Fitne ortadan kalkıncaya ve din Allah'ın oluncaya kadar. Yani Allah'ın koyduğu sistem hakim oluncaya kadar onlarla savaşın buyuruyor Rabbimiz.
Efendim, şey daha,
buyurun yani, hocam.
Şeyler eksik değil de daha zihinlere yerleşsin diye şey yapıyorum. Şimdi Allahü Teala ne diyor? Fitne dedi. Fitne ne demek? Fitne altını böyle potada eriterek içindeki yabancı maddeler ayıklamaktır. Ya kim o zaman altının yerinde olmak ister? Bir ateş yani. Yani bütün toplumu yakar, şeyden geçirir. Şimdi buradan din Allah'ın dini oluncaya kadar, yani millet Müslüman oluncaya kadar değil. Allah'ın dini ne? Mesela Erdem Bey'in hiç ağzından bırakmadığı bir ayet vardı ki ben de bırakmıyorum, o sebep oldu. Evet, şimdi mesela diyor ki efe gayre dinillahi yebgun, siz Allah'ın dininden başkasını mı onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Ve lehu esleme men fis semavati ve arz, göklerde ve yerde ne varsa hepsi ona teslim olmuştur. En kafiri bile Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara uymazsa yaşayamaz. İşte Allah'ın dini sürekli burada tekrarlıyoruz. Rum suresinin 30. ayetinde Cenab-ı Hakk'ın tarif ettiği tabiatta geçerli kanun ve kurallardır. O kanun ve kuralları bizim vücudumuza uyguladığımız zaman Allah'ın dini oluyor. İşte Allah'ın dini insanları öldürmeyi gerektirmiyor. İnsanlara inanç hürriyetini sonuna kadar tanımıştır. Mesela Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman Medine'de organize bir hareketle Yahudiler Müslümanları kafir yapmak için sabahleyin mümin, akşam kafir olduklarını söylüyorlar. Ama dokunulmuyor. Çünkü inanç hürriyeti zirvededir Allah'ın koyduğu şeylerde. Gerçi ben Müslümanım diyen mezhepler daha sonra bunları ortadan kaldırmışlar. O bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren Allah'ın kitabıdır. Şimdi Allah'ın dini hakim olsun ne demek? Tabiat, kanun ve kuralları olduğu gibi geçerli olsun. Yani fesat çıkmasın. İşte şeyin Adem Aleyhisselam'ın muhalif yapısından dolayı meleklerin itiraz ettiği ortam olmasın. Allah olmayacak demiyor ki, o şey yapacak. Olmasın diye. O zaman Allah'ın dini hakim olsun demek de son derece önemli. Siz insanları dindar yapmayın. Çünkü inanç konusunda kimseye baskı yapılamaz. Ondan sonra kimsenin malı haksız yere alınamaz. Karşı taraf Müslüman mı kafir mi diye bakılamaz. Sadece savaş noktasına savaşanların ellerindeki mallar alınır, o kadar. Savaşanlar öldürülür, o kadar. Ve dolayısıyla bu Allah'ın dini ifadesi de son derece önemli, evet.
Tabii bu ifadeyi hazır kullanmışken hemen bir sonraki ayette de Rabbimizin söylediği gibi Allah'ın dini dediğimiz, yani Allah'ın kainata ve yeryüzüne hakim kıldığı sistem haram aylarda bu sistemin bir parçası ve bu haram aylarda ne yapılması gerektiği de yine Bakara suresinin 217. ayetinde onda savaşmanın çok büyük günah olduğu, Tevbe suresinin 36. ayetinde bunun yer ve gök yaratıldığından itibaren kural olarak konduğu, kayda geçtiği söyleniyor Rabbimiz tarafından. Ama bunun da istisnası var. Eğer savaş şartı oluşmuşsa, yani karşı taraf, düşman taraf üzerimize haram aylarda dahi geliyorsa, tıpkı bir önceki ayette mescidin yanında savaşmayın ifadesinin istisnası olduğu gibi, aynı şekilde burada da haram aylarda bizimle savaşılıyorsa Allah-u Teala o zaman da yine Bakara suresinin 194. ayetinde eşşehrül haram, bişşehril haram. Yani haram ay, haram aya karşılıktır. Vel hurumatu kisasun. Yani karşı taraf haram ay diye bir şey saymıyorsa, siz de oturup ben bu ayda savaşamam, gel ne yaparsan yap diyecek durumunuz yok. Savaş şartları oluşmuştur. Ve o zaman elbette siz de buna karşılık elinizden geleni yapacaksınız, savaşacaksınız, ama bir şartla, devamında o şart da söyleniyor. Femeni teda aleykum fa'tedu aleyhi bi misli ma teda aleykum. Yani size karşı kim sınırı aşarsa siz de ona karşı onun size karşı sınırı aştığı kadar ileri gidebilirsiniz, sınırı aşabilirsiniz. Vettekullahi ve'lemu ennallaha ma'al muttakin. Yani Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin, kendinizi koruyun. Allah böyle kişileri sever buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla savaş hukuku, evet, savaş şartları gerçekleştiyse evet mecbur. Fakat bir şey var, şart var, sınırı aşmamak. Savaşta dahi sınırı aşmamak, insanların can ve mal güvenliği yerine getirildikten sonra, ortaya çıktıktan sonra artık durmanız gereken yeri bilmek de Allah'ın emridir. Çünkü başkasının hakkına girme yani zulüm yetkisi hiçbir Müslümanın elinde yoktur. Savaştığımız kişi de bu adam mümin ve Müslüman. Bu adam benimle savaşırsa Allah'ın emrinden çıkmaz ve kendisinin gidebileceği yerin sınırı belli. O sınırı aşmaz diye bütün dünya bir müminden, bir Müslim ülkeden veya toplumdan bu şekilde emin olması gerekir, olmak zorundadır. Ben diyeceklerim bu kadar hocam. Fatih hocamla devam edelim.
Peki evet Fatih hoca buyur.
Evet biz dersimizin konusu can ve mal güvenliği için savaş. Aslında ilk etapta duyulduğunda tam zıt bir şeymiş gibi geliyor insana. Yani nasıl olabilir? Kanın döküldüğü, canların alındığı bir şey nasıl esasında insanlara güveni ve işte mutluluğu getirebilir? Onun için mesela günümüzde pek çok şeyde olduğu gibi yanlış bir takım safsatalardan hareketle bir takım algılar oluşturulur. Bunlardan bir tanesi de savaştır. İşte duyarız, 21. yüzyıla geldik, insanlık hala savaşıyor. Yani savaşın sanki bundan yüzlerce yıl önceki ilkel insanların ilkel davranış biçimi olduğuna dair bir algı oluşturma. Veyahut işte savaşsız bir dünya özlemi, savaşın olmadığı bir dünya hayali. Veyahut işte bunu daha da ileri götürüp en kötü anlaşma, en kötü barış hali bile savaştan iyidir gibi tamamen gerçekle alakası olmayan bir takım safsatalar. Oysa tam tersine ilk insandan son insana kadar bu dünyada hep savaşlar olacak, olmalı. Çünkü hocam derse nasıl başladı? İnsanın bir vasfıyla, insanın muhalif bir varlık olmasıyla, insanın fıtratı değişmeyeceğine göre, insan hiçbir zaman yanlış yapmayan, günah işlemeyen bir varlığa dönüşmeyeceğine göre ve Kur'an-ı Kerim'deki savaşla alakalı ayetler kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'in sayfaları içerisinde yer aldığı sürece İnsanlar birbirleriyle didişecekler. İyi insanlar olacak, kötü insanlar olacak ve bu hal hep devam edecek. Hocam yine bir ayet okudu. Savaşla alakalı. Evet, savaş size duyduğunuzda kötü şeyler anımsatabilir. Savaşa gönüllü olmayabilirsiniz. Bu hoşunuza gitmeyebilir. Savaş durumu ortaya çıktığında canınız sıkılabilir ama devamındaki ayet mucizevi bir ayet. Allah-u Teala diyor ki herkes hayatında bunu tecrübe ediyor. Siz kötü gördüğünüz bir şey sonuç itibariyle baktığınızda iyi ki bu olmuş ve iyi ki biz bu sıkıntıyı çekmişiz de bugünleri görmüşüzdür dersiniz. Veyahut sizin için iyi gibi gözüken bir şey sonuç itibariyle öyle bir şer hale alır ki siz keşke zamanında biz bu sıkıntıları çekseydik, rahata erseydik dersiniz. Bu sebeple tıpkı kısasta hayat vardır düsturu gibi eğer şartları oluştuysa savaş fitnenin ortadan kalkmasını sağlayacak tek şeydir. Peki eğer böyle bir şeyse kafamıza göre savaşabilir miyiz ki gelenekte ve dünya tarihine, insanlık tarihine bakıldığında savaşların mazisi hep böyle kirlidir. Yani insanlar dünyevi hırsları için, zalimlikleri için savaşlar yapmıştır ama Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında savaşın ne kadar büyük bir hukuki altyapısının olduğu ve bu yönüyle de insanlara huzuru getiren bir yönünün olduğu, Kur'an-ı Kerim'in ve Allah'ın dininin en güzel tebliğ yollarından, vasıtalarından biri olduğunu biz görürüz. Her şeyden önce savaş dediğimiz şeyin şartlarını Allah-u Teala bize öğretiyor. Diyor ki siz ancak şu şartlarda savaşabilirsiniz. Bunun dışında aç kaldım, susuz kaldım, işte toprağım az, şöyle oldu, böyle oldu, ben bu adamın davranışını hiç beğenmedim. Böyle bir sebep yok. Peki nedir? Öyle bir zemine oturtuyor ki Rabbimiz savaşın ama sebeplerini.
Ben az önce Erdem Bey'e müdahale ettim, sana dedim.
Tabii hocam buyurun.
Şunda. Şimdi hayır yok, eşitlik olsun bir de. Şimdi ben de böyle yapıyorum. Konuşurken insan çok önemli şeyleri atlayabiliyor bazen. Mesela o fitne meselesine bir örnek vermekte fayda var. Bugün bakın, dünyada Birleşmiş Milletler, büyük bir insanlığın büyük bir çoğunluğu, herkes her gün Gazze'de olan ve neredeyse bir hapishane gibi olan, ellerinde silah bulunmayan, ordusu olmayan bir yere işte büyük devletler tarafından desteklenen şeyin, İsrail'in yapmış olduğu o zulümler, o evlerin bombalanması, okulların, camilerin, iş yerlerinin, hatta diyor ki işte tamam buraya gidin, orada güvenli yaşayacaksınız dediği yerlerin bombalanması. Bakın bütün dünya uğraşıyor. Bunları yola getirebiliyor mu? İşte bunların, bunlarla savaşılmazsa eğer, bizim görevimiz bunlarla mutlaka savaşmak zorundayız. Onlarla savaşılmazsa lafla durmazlar onlar. Durmuyorlar. Bakın işte görüyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. İşte onun için Allahü Teala o ayette ne dedi? Ve katilu fi şey hatta la tekune fitnetun ve yekune dinu lillah.
Ve katiluhum hatta
la tekune fitne. Onlarla savaşın ki o fitne, yani fitne dediğiniz şu anda Gazze'de olanları düşünün. Ya siz kendinizin orada olduğunu düşünün. İşte burada her an tepemizden aşağı bir bombanın, bir füzenin düşeceğini düşünün. İşte bundan daha büyük bir sıkıntı olur mu? Bu lafla bunlar yola gelmezler. Bunların yola gelmesi için savaşacaksınız onlarla. Savaşmadan olmaz. Lafla olmaz. İşte dinlemiyorlar işte. Bak bütün dünya gördü. Evet.
Evet. Savaşın şartlarını Allah-u Teala o kadar güzel bir şeye oluşturuyor ki buna dünyada hiç kimsenin itirazı olamaz. Nedir o? Allah'ın dinini bir insanın yaşamasına müsaade etmiyorsanız Allah-u Teala diyor ki siz savaşmalısınız. Nerede diyor bunu? Mümtehine suresi 60. sure 8 ve 9. ayetler. Hızlıca okuyorum mealini. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış kimselere karşı erdemli ve hakka uygun davranmanızı yasaklamaz. Allah hakka uygun davrananları sever. Allah sadece din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurdunuzdan çıkarmış ve çıkarılmanıza destek vermiş olanları dost saymanızı yasaklar. Kim onları dost sayarsa işte onlar yanlış yapanların ta kendileridir. Yani Allah'ın dinini yaşamanıza izin vermiyorlar. Hiçbir haklı sebep olmadan sizi vatanınızdan, yurdunuzdan, evinizden, barkınızdan ediyorlar. Allah-u Teala o zaman diyor ki savaşın şartları gerçekleşmiştir. O zaman savaşabilirsiniz. Ya onun dışında herhangi bir fantazi vari bir şey bir Müslümanın savaşının meşru bir temelini oluşturamaz ki. Bizim geleneğimiz maalesef böyle çirkin hadiselerle doludur. Yani Allah'ın dinini güya tebliğ etme amacıyla kendisi dışındaki bütün insanları düşman kabul etmek, onlara yaşam hakkı vermemek gibi bir anlayış Kur'an-ı Kerim'in hiçbir sayfasında, hiçbir ayetinde olmaz. Sadece böyle mi? Ya bakın bu ne kadar güzel bir tebliğdir. Yani bütün dünyaya Müslümanlar aslında şu mesajı vermiş olurlar. Benden sana hiçbir şekilde zarar gelmez. İstediğin gibi yaşayabilirsin. Tek istediğim şey benim Allah'ın dini hususunda baskılama. Benim özgürce dinimi yaşamamı engelleme. Beni hiçbir mazeret sebep olmadan yerimden yurdumdan etme. Bunu yapmadığın sürece sen istediğin şekilde yaşayabilirsin. Hatta benim ülkemde de yaşayabilirsin ki bunun örnekleri Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bu esasında Müslümanların bütün dünyaya yapmış oldukları en güzel tebliğ faaliyetlerinden biridir. Benim için savaşın sebepleri nedir? Şunlardır. Sonra diyelim ki savaş kaçınılmaz oldu. Kur'an-ı Kerim savaşta neler yapılmasına dair yine tebliğ faaliyetinde bir sürü emirler vermiştir. Mesela ben bunlardan bir tanesini okuyacağım. Pek çok örnek var ama Nisa suresinin 94. ayeti. Ey inanıp güvenenler! Allah yolunda savaşa çıktığınızda size teslim olduğunu bildiren birini gerçek amacını anlayana kadar iyice araştırın. Dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek ona sen mümin değilsin demeyin. Allah katında pek çok ganimet vardır. Önceden siz de onlar gibiydiniz. Allah size ikramda bulundu da mümin oldunuz. Öyleyse amaçlarını iyice araştırın. Allah yaptığınız her şeyin iç yüzünü bil. Yani karşı tarafa her zaman tevbe imkanını sunan Allah sizden de bunu istiyor. Yani bütün Müslümanlardan. Dolayısıyla sen İnsanların işte sen Müslüman değilsin, sen şöyle değilsin, senin amacın bu. Senin adam sana teslim olduysa, sana mazeretini bildirdiyse yaşama hakkını elde etmiştir. Bu da en büyük tebliğ faaliyetlerinden bir tanesidir.
Mesela işte kaçak göç, göçmen falan, kardeşim yeryüzü Allah'ın, ya sana mı kalmış, sınır koyuyorsun da girersin giremezsin diye millet engelliyorsun. Bak Allah o ayette ne diyor? Bakara 194'tü değil mi?
Nisa.
Şey, Nisa suresi 94, 100 değil. Nisa 94. ayette. Ya savaş sırasında bile savaş ediyorsun. Tamam. Birisi geliyor. Birisi de işte 10 tane ya da 100 kişi neyse. Ya tamam, biz sizinle savaşmıyoruz kardeşim. Sadece araştırma yapın. Acaba bir oyun mu? Tuzak mı? Değil mi? De değilse o zaman yok siz Müslüman değilsiniz. Müslüman olun öyle gelin. Hayır, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Adam Müslüman mı değil mi sana ne? Sana teslim oluyorum diyorsa tamam. Kabul edeceksin. Hadi işte kaçak göçmen gitsin. Nereye gönderiyorsun ya? Bu dünya Allah'ın değil mi? O da Allah'ın kulu. Adam malıyla mülküyle geliyor. Bakıyorum haberlerde duyuyorum. İşte bir adam şey etti, şu kadar kilo kaçak altında yakalandı. Ulan kaçak altın ne demek? Ya Allah aşkına şu kapitalizm sistemini çöpe değil, foseptik çukuruna atın da insanlık kurtulsun ya. Kapitalizm ne demek? Zenginlerden yanadır. Zenginlerin keyfine ters düşüyorsa her şey yasaktır. Yani biz bakın, savaş hukuku bile insanlık onur ve haysiyetinin kurtulması için kurulmuş. Sana ne oluyor? Sen niye tutuyorsun? Ben Müslümanım diyorsun, hem de tutup başkalarının kanun ve kurallarını uyguluyorsun. Evet.
Evet, yine bir başka örnek Kur'an-ı Kerim'den, ki bu da aslında Müslümanların bütün dünyaya verdikleri en güzel örneklerden bir tanesi, tebliğ faaliyetlerinden bir tanesi ve bunun başrolünde Muhammed Aleyhisselam var. Hac için Mekke'ye geliyorlar. 1400-1500 kişilik bir grup Muhammed Aleyhisselam başlarında Mekke'ye 3-5 kilometre kala durduruluyorlar. Ve en tabii, en temel hakları olan hac ibadetini yapmaları engelleniyor. Ve Muhammed Aleyhisselam bütün baskıya rağmen Mekke'ye girip bir savaşa ve istenmeyen durumların yaşanmasına müsaade etmiyor. Yani bakın, ibadet konusunda bile, en haklı olduğunuz bir konuda bile ihtiyatı elden bırakmıyor ve diyor ki, içeride Müslüman olanlar olabilir, masum insanlar olabilir, bir çatışma durumu olursa bir sürü insan bundan zarar görebilir deyip tekrar Medine'ye yürüyor. Bunu da Fetih suresinin 25. ayetinde görüyoruz. Diyor ki Rabbimiz, kafirlik eden, Mescid-i Haram'a girmenizi ve bekletilen kurbanların varacağı yere engelleyen onlardır. Bilmediğiniz mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeden ezip geçecek ve bundan dolayı zor duruma düşecek olmasaydınız Allah size Mekke'yi fethettirirdi. Koskoca bir şehrin fethini Allah-u Teala geciktiriyor. Niye? Çünkü içeride 3-5 tane Müslüman olabilir. Bunların herhangi bir işe karışmamış masum insanlar olabilir. Ve siz de farkında olmadan onları da öldürebilirdiniz ve onların kanına girebilirdiniz. Tamam, Mekke'nin fethi gerekirse 3-5 yıl daha kalsın. Gerekirse siz bu yıl haccı yapmayın. Ama yanlış bir iş yapmayın. Bundan daha güzel bir tebliğ faaliyeti olabilir mi bir Müslüman için?
Bu o kadar önemli bir şey ki, Allah ne dedi okuduğumuz ayetlerde? Haram ayları, işte Zilhicce ayı, haram ayı, hac ayı. Haram ayında savaşırlarsa siz de savaşın. Tamam. Peki, ama bakın Mekkeliler ne yapmıştı? O Hendek Savaşı'ndan sonra Muhammed Aleyhisselam gidiyor. Uhud Savaşı, Bedir Savaşı'nı yaptılar. Hatta ondan önce Müslümanları orada yaşatmadılar. Oradan göçe zorladılar. Muhammed Aleyhisselam'ı da yaşatmadılar. Yani öldürmek istediler. O da Ebu Bekir radıyallahu anh'la birlikte kaçtı Medine'ye. Yani kendi evlerinden, barklarından, ülkelerinden ettiler dünya kadar insanı. O yetmedi. Bedir Savaşı'nı açarak, ondan sonra Hendek Savaşı'nı, Uhud ve Hendek Savaşı'nı açarak Müslümanları tamamen bitirmek. Buna tamamen savaş suçlusu olan bir topluluk. Peki şeye geliyorlar, hacca geliyorlar ve haram aylarında insanların hacca rahatlıkla girip çıkacakları onlar da bildiği halde orada da önlerini kesiyorlar. Savaş ortamı oluşuyor. İşte Muhammed Aleyhisselam bütün hac için gelen Müslümanlarla bir ağacın altında bir beyat yani bir anlaşma yapıyor. İşte savaşacaklar. Ama ortam öyle bir oluşuyor ki Müslümanlar orada rahatlıkla Mekke'ye girebilecek bir ortam. İşte Fatih Hoca'nın okuduğu Fetih Suresi'nin ayeti bunu net bir şekilde gösteriyor. Ama orada bu adamlar evet savaş hukukunu çiğnediler ama bazı Müslüman erkek ve kadınlar var ki siz onları tanımıyorsunuz. Onların bir suçu yok. Ondan dolayı bu savaşı yapmayı Allah engelliyor onlarda. Bakın can ve mal güvenliği açısından ne kadar önemli. Yani bütün suçları işlemiş olan bir toplumun içerisindeki iyi insanlar. Bir de az önce söylediğimiz gibi gelip teslim oluyor. Tamam kardeşim. Sadece seni bir araştırayım bakayım gerçekten haklı mısın değil misin? Haklı tamam. Sen ne malına dokunurum ne de canına. Ortam ne olursa olsun. Evet.
Evet sonra mesela şeye baktığımızda hani dünya savaş tarihine baktığımızda insanlık tarihi boyunca bizzat savaşın içerisinde yapılan insanlık dışı muamelelerle bilindiği gibi savaş tarihi savaştan sonra yapılan insanlık dışı muamelelerle de bilinir. İşte toplama kamplarında insanlar esir edilenler hayatları boyunca çalıştırılmış, açlığa, susuzluğa talim ettirilmiş ve milyonlarca insan toplama kamplarında esir statüsünde öldürülmüştür. Dünya savaş tarihi bunlardan ibarettir. Yani dünya savaş tarihi yazılacak olsa bizzat savaş meydanında cephede ve ondan sonra da savaştan sonra yapılan zulümlerle ancak anlatılabilir. Oysa Müslümanların içinde bulunduğu bir savaşta savaştan sonra ele geçirilen esirlere gösterilen muamele de yine tebliğ, Allah'ın dinini tebliğ faaliyetinin en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Ben yine Kur'an-ı Kerim'den okuyacağım. İnsan suresi 76. surenin 8 ve 9. ayetleri. Rabbimiz burada diyor ki, sevmelerine rağmen yiyeceklerini çaresize, yetime ve esire yedirirler. Müslüman dediğin kişi nedir? Müslümanın tanımı nedir denildiğinde işte Allah-u Teala diyor ki, sevmesine rağmen, ihtiyacı olmasına rağmen, kendi arzu etmesine rağmen yiyeceğini çaresize, yetime ve esire yedirir. Ve şöyle derler. Biz size sadece Allah rızası için yediriyoruz.
Teşekkür ederim.
Sizden ne bir karşılık istiyoruz ne de bir teşekkür. Çünkü biz kasvetli ve insanı bunaltacak bir günden dolayı Rabbimizden korkuyoruz. Yani dünya savaş tarihinde, savaş sonucunda size öldürmek için gelen insanları esir aldığınızda esirlere böyle bir muamele yapan bir topluluk hiç duydunuz mu, gördünüz mü, şahit oldunuz mu, böyle bir filme rastladınız mı mesela?
Hatta ondan da önce karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakmadan daha güzel bir tebliği var. Hı. Yani esir aldığınız adamı eninde sonunda bırakıyorsunuz. İsterseniz karşılıksız da bırakıyorsunuz.
Tabii yani fakat tabii geleneksel yapı bu işi çok acayip bir şekilde mezhepler bozmuş. Tüm hükümleri yerle bir etmiş ama senin söylediğin çok önemli. Esirler ya, mutlaka serbest bırakılacak. Kölelik ve cariyelik diye bir şey İslam'da hiç olmamıştır. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey hiç olmamıştır. Mutlaka serbest bırakılacak. Peki serbest bırakılıncaya kadar ne olacak? İşte mesela şeyin Nur suresinin 58. ayetinde Allah-u Teala bize çok açık bir şekilde bunu anlatıyor. Şeyde diyor ki hakimiyetinizin altındaki esirler ev ortamında esir kampı yok. Ev ortamında onlar besleniyor. Ailenin küçük çocukları gibi şey yapıyorlar. Orada açıksa istersen mealden oku. Çünkü şey
açayım ben hocam.
Ha, tamam. Ailenin küçük bir çocuğu gibi şey yapılıyor. Ailenin içerisinde besleniliyor, büyütülüyor. Eğer mesela o şey olarak, ganimet olarak paylaştırılıyor. Yanında bulunan aile isterse onu karşılıksız serbest bırakıyor. Devletin hiçbir müdahalesi söz konusu değil. Zaten devlet dediğin ne? Devlet şeyden Avrupa'dan gelen devlet anlayışı devletin ilahlaştırılmasıdır. O demokrasi falan lafta, laf o. Efendim 4-5 senede bir gideceksin, bir tane oy atacaksın. Onu da kime attığın kimse bilmeyecek. Ondan sonra şeymiş. Devlet dediğin tamamen ilahlaştırılmış bir kurumdur bugün. Ama Kur'an-ı Kerim'deki devlet de her insan devletinin koruyucusudur, şusudur, her şeydir. Peki şey yaptın mı, açtın mı? Bir oku bakalım.
Ey iman edenler, hakimiyetiniz altındaki esirler ile ergenlik çağına gelmiş çocuklarınız 3 vakitte, sabah namazından önce, öğleyin elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra yanınıza girerken sizden izin istesinler. Bunlar çıplak olabileceğiniz 3 vakittir. Bu vakitler dışında size de onlara da bir günah yoktur. Çünkü onlar sizin, siz onların çevresinde dönüp dolaşırsınız. Allah ayetleri size işte böyle açıklar. Allah daima bilen ve kararları doğru olandır. Çocuklarınız ergenlik çağına varınca kendilerinden önce ergen olanlar nasıl her zaman izin istiyorlarsa onlar da izin istesinler diye devam ediyor hocam. Yani esirler de çocuk gibi evin bir üyesi.
Evin küçük çocuğu gibi. Yani bak, kadının başını açması da onların yanında yasak değil. Onu da bu surenin 31. ayetinde Allah bildiriyor. Evin çocuğu gibi. Yani bu kadar şey yapıyorsun, seni öldürmeye gelmiş adamı evine alıyorsun ya. Ondan sonra karşılıklı serbest bırakmak istiyorsan eğer, bir fidye almak istiyorsan, esirinde bir şeysi yoksa, zengin olabilir. Yoksa zekatın 1/8'i bu iş için şey yapılıyor. Ve zekat da çok ciddi bir gelirdir. Rahmetli Özal başbakanken İstanbul'da bir toplantı yaptık. Ankara'dan Devlet Planlama Teşkilatı'nın uzmanlarını çağırdık. O zamanki ellerindeki hesaba göre, ki zekat hesabı yapılmamıştır Türkiye'de, o zamanki bütçenin 4 katı Türkiye'deki zekat potansiyelini hesap ettiler. Yani burada çok ciddi bir şey var. Dolayısıyla ne oluyor? Ve bu insanlar evlerine döndükleri zaman ve o esirlerin cinselliği falan, ancak bir esir kadın ancak nikahla helal olur. Onun dışında asla. Ama maalesef bütün bunlar yerle bir edilmiştir. Geriye dönecek, gidecek mevsim. Düşünün işte, diyelim ki Mekke'ye bir güzel bir kız gitti. Esir alınmış. Ah kızım, kim bilir neler yapmışlardır ne? Yok ya, beni evlatları gibi baktılar. En küçük bir şey görmedim. Hatta bana evlenme teklif edildi, kabul etmedim. İnanmıyoruz ya, olur mu öyle şey derler. Ya siz ister inanın ister inanmayın, işte böyle. Böyle olunca ne olacak? O insanların kalplerini fethetmiş olacaksınız. Huzur olacak. Mesela şimdi az önce Fatih Hoca söyleyince aklıma geldi. İşte İstanbul Müftülüğü'nde mahkeme arşivini 20 yıl kadar yönettim. Daha çok Amerika'dan gelirlerdi. Bir gün Köle İzavra diye bir film vardı şeyde, televizyonda. O onların çok önde gelen tarihçilerinden birisi de oradaydı. İşte araştırma yapıyor şeyde. Yani Amerika'nın önde gelen tarihçilerinden birisi. Onların dedim ama oradaydı. Bana Osmanlı'ya duyduğu hayranlığı anlattı. Ya ne biçim bir devlet bu dedi ya. Yani Müslüman, kafir, efendim, yani ne ırk ayrımı yapıyor, ne cinsiyet ayrımı yapıyor, ne din ayrımı yapıyor. Herkese adil davranıyor, bu ne biçim bir devlet dedi ya. Onu bunu söyleyince, hayranlığını söyleyince ben de dedim ki ya tamam, peki siz aynısını yapıyor musunuz? Siz dedim, herkese eşit davranmıyor. Tabii ki, tabii ki eşit davran. Peki zencilere? Ya onlar bizim kölelerimiz. Bakın. Az önce şey, Osmanlı'ya hayranlığını söylüyor. Ne oldu? Bakın, esirlere nasıl davrandığını görüyor musunuz? Yani insan hak ve hürriyete, hiçbir esire Müslüman olacaksın diye asla baskı yapılamaz. Evet, muhteşem bir şey yani.
Hocam belki bu savaşla alakalı, yani gerektiğinde savaşmanın ne kadar önemli olduğu ile alakalı bu Hucurat suresindeki ayet-i kerime de okunabilir. Orada Rabbimiz iki mümin grup birbiriyle savaşırsa, şöyle mealen okuyayım. Müminlerden iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Onlardan biri diğerine saldırmaya devam ederse Allah'ın emrine dönünceye kadar saldıran tarafla siz de savaşın. Allah'ın emrine dönerlerse adaletle aralarını bulun ve hakka uygun davranın. Allah hakka uygun davrananları sever. Yani ayette geçen her kelime neredeyse bugünkü savaşla ilgili anlayışın zıttına ve insanların ancak hakka, can ve mal güvenliğine kavuşana kadar ister mümin ister kafir olsun bu kişileri bu seviyeye getirene kadar ancak savaşın yapılabileceğine dair bize çok önemli ilkeler veriyor. Kurallar koyuyor. Bunları da akılda tutmak gerekir.
Evet, şimdi sen onu söyledin. Bir ayet aklıma geldi. Onu arıyorum. Şimdi Allah-u Teala şeyde Enfal suresinde mesela diyor ki فَاِنْ جَنَهُ لِسْسَلْمِ düşman şeyin için, şey için böyle barış için geri çekiliyor. Savaşta diyor tamam ben savaşmayacağım, geri çekiliyorum diyor barış için. O zaman savaşı terk etti. Savaşı terk edenle savaşılır mı Allah'ın koyduğu kurallara göre? فَجْنَحْ لَهَا sen de barış için geri çekil. İşte şeyde Muhammed Aleyhisselam Tebük'e gitti. Romalılar barış için geri çekildiler. Muhammed Aleyhisselam hiç dokunmadı onlara. Tamam. O zaman ne oluyor işte? Söylediğimiz gibi insanların kalbini fethediyorsun. Malını mülkünü alsan adamın düşmanlığını kazanırsın. Ama kalbini fethettiğin zaman her şey sana açılır. Önemli olan o. Değil mi?
Peki savaş açmanın bütün şartları oluştuğunda da Muhammed Aleyhisselam yine Mekke'de hiç kimsenin burnunu kanamadan bu işi geldi. Yani bir şehri ele geçiriyorsun, kimsenin burnu kanamıyor. Hatta bu yani hocam, bu o dünya savaş tarihinde böyle bir şey düşünülebilir mi yani? Mekke'yi alıyorsun hiç ve ondan sonra da diyorsun ki şu kadar süre size mühlet, yapacağınızı yapın, kafanızı toparlayın, ya çekip gidin ya da bu anlaşmayı niçin bozduysanız bunun karşılığını görüşeceğiz sizinle diyorsun.
Hudeybiye'de yapılan sulh anlaşmasını bozup da şey yapan yani bütün savaş hukukunu çiğnedikleri gibi üstelik onda yapanlar için.
Bugün şehirleri fethederken şehirlerin üzerine uçaklarla bomba yağdırıyorlar. Çoluk, çocuk, hastane, okul neyse.
Yani 21. yüzyılda.
Hatta hocam şeyle Muhammed Aleyhisselam'ın bu Mekke'ye fetih için girme konusunda birkaç şey getiriliyor. Şöyle yapalım, böyle girelim Resulullah diye. Onlardan birçoğunu Muhammed Aleyhisselam kabul etmiyor. Çünkü böyle yaparsak çok fazla insan zarar görür diyor. Ve en sonunda kimsenin zarar görmeyeceği bir şeyde mutabık kalınıyor. O şekilde Mekke'ye işte hangi şehrin neresinden nasıl girilmesi gerektiği ile alakalı hani birileri saldırırsa şöyle yapalım falan diye. Neticede kimsenin burnu kanamıyor hakikaten.
Bir de saldırı ortamı olmaması için elinden gelen her şeyi yapıyor Muhammed Aleyhisselam. Yani kendisini oradan kendisini de bütün Müslümanları oradan çıkaran Bedir, Uhud, Hendek savaşlarını yapan,
anlaşmayı bozan.
Böyle bir topluma kılına bile dokunmuyor. Yani bu hiç kimsenin hayal edebileceği bir şey değil. Az önce okuduğum da şeyin Enfal suresinin 61. ayetiymiş. Orada şimdi Allah-u Teala diyor ki bakın savaşta geri çekiliyorlar mı? Sen de çekil diyor. Allah'a tevekkül et. Allah her şeyi dinleyen ve bilendir. Onlar ne yaptığını Allah biliyor. Sen geri çekil. Peki sana bir hainlik yapmak isterlerse Allah sana yeter. Hainlik yapabilir ama o hainlik yaptıkları konusunda bir bilgin olursa hemen şey boz diyor onu. Onu da söylüyor Allah-u Teala. Yani şeyde o da gene Enfal suresinde
58. ayet hocam. Feyma tekhafen de min
kavmi. Evet, evet.
En bidileyhim aleyhisselam.
Bir kavmin diyor, bir bilgiye dayarı olarak sana hainlik edeceğini bilirsen, o zaman sen de hemen antlaşmayı boz. Baktın ki bunlar hainlik şeyleri var, tamam. Ama geri çekildiyse, sen de geri çekil. Bu da demek ki bizim için esas olan savaş değil. Esas olan savaş ortamını ortadan kaldırmak, Müslüman kafir ayrımı yapmaksızın herkesin can ve mal güvenliğini sağlamaktır. O kadar. Yani bugün dünyada işte 3. Dünya Savaşı başlayacak, şu olacak, bu olacak diye insanların korktuğu bir dönemde biz Müslümanlar olarak Kur'an'da olan bu savaş hukukunu tüm insanlığa anlatıp şey yapmak zorundayız. Yani insanlara İslam'ın güzelliğini göstermek zorundayız. Böylece insanlar bu dinin Allah'ın dini olduğunu anlasınlar ve ister inansınlar ister inanmasınlar ama anlasınlar. Bizim görevimiz odur. Allahü Teala bu görevi tam olarak yapmayı nasip eylesin. Allah cümlemizi rızasından ayırmasın. Kur'an'da koyduğu hükümlere aykırı en küçük bir işlem yapmadan ona tam teslim olarak ömrünü geçirenlerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun.